Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük sana.
Hocam geçen hafta biraz tabii acıklı konulardan bahsettik. İşte bu Suriye meselesini ele almıştık. Bu hafta inşallah İbrahim Aleyhisselam'la devam edelim diyorum hocam.
Evet hocam.
Bir ayet-i kerime okumuştum. Yine hocam tekrar diyeyim. Doğrusu İbrahim yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biriydi. Yine başka bir mana. İbrahim cidden yumuşak huylu, duygusal, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim halimdir, yumuşak yüreklidir, Allah'a yönelicidir. Değişik mealler bunlar.
Evet.
Çünkü İbrahim halim ve merhametliydi. Şimdi bizim yüce kitabımız halim olmayı. Halim olmak şu demek hocam. İmam Gazali'ye göre ahlaki vasıflar içinde en büyük vasıf halim olmak.
Hilim
Hilim
sahibi,
sahibi olmak.
değil mi?
Yani hemen öfkelenmemek, öfkelenince vurup kırıp intikam almamak. İnsanız,
Yani kendine
öfkeleniriz,
mukayyet
kendine
olmak.
sahip çıkmak. Evet, aynen böyle hocam. Hocam Kur'an-ı Kerim bize psikoloji öğretiyor. Şimdi bazı psikologlar diyorlar ki, yani tamam Kur'an'da bazı bilgiler vardır ama duygu işi tamamen psikolojinin sahasıdır. Onu biz biliriz. Ben de diyorum ki
Hocam
siz,
tabi bazı psikologlar öyle diyor.
hocam çoğu öyle diyor ya
Yani
aramızda
niye? Şunun için
karşımda.
diyorum. Mesela Doğan Ceroğlu İnsan ve Davranışı kitabı var.
Tamam.
Çok ünlüdür. Profesör, doktor.
Allah rahmet eylesin. Vefat
Evet,
etti.
ruhu şad olsun. Hakikaten Türkiye'de psikoloji
Çok güzel
konusunda
bir
çok
insandı.
büyük katkısı oldu. Sıra duygulara geldiği zaman diyor, psikoloji henüz emekleme aşamasındadır diyor. Yani psikolojinin de psikiyatrinin de en zayıf olduğu alan Erol Gökalp profesör doktor, o da dikkat çeker. Ben Sufi ile terapiste her ikisinden de
Evet.
alıntı yapmıştım bu konulara. Psikoloji daha çok diyelim ki duyular, algılar ve ruhsal problemler gibi konularda diyelim ki çok iyi birikimleri var. Ama sıra diyelim ki duygulara geldiğinde orada emekleme aşamasında yani. Ve zaten şu da var. Sonuçta bilim hocam şeydir. Bir bakış açısıdır. Farklı bilimler var. Farklı bakış açıları var. Bu bir. İkincisi diyelim ki sanatın da duygulara bakışı vardır. Felsefenin de vardır. Dolayısıyla bu bakış açıları sadece bir yönü ifade eder. Biz onu çok yönlü görebilmemiz için mutlaka olaya bir de vahiy açısından bakmamız gerekir yani her durumda.
Yani hocam İbrahim Aleyhisselam Rabbimiz överken çok namaz kılardı, çok oruç tutardı diye övmüyor. İnsani ilişkilerde yumuşak huyluydu. Herkese yumuşak davranırdı.
Evet.
Biraz sonra geleceğiz hocam. Aile için...
Yani bu şeyi ne kadar sosyal kısmım ne kadar önemli. Hani bizde bir laf var ya hocam kendine Müslüman diye. Yani
Aynen.
sadece kendine Müslüman, sen kendine Müslümansın ya da değilsin, bana ne yani. Önemli olan değil mi hocam?
Ya...
Diğer insanlarla, hatta sadece insanda değil doğayla, hayvanatla, nebatatla olan ilişkin yani.
Şu hocam Peygamber Efendimiz sıfatı Muhammedül Emin. Güvenilir insan.
Evet.
Yani ilişkilerde kimseyi kandırmayan, duygusal manipülasyon yapmayan, herkese hakkını veren bir peygamber. Hocam bu
Evet.
kolay bir iş değil. Yani bir gün bir delikanlıdan bir alacak verecek meselesi var. Peygamber Efendimiz 3 gün bekliyor. 3 gün sonra delikanlı gelip ya kusura kalma ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Unutmuşum ben sana verdiğim sözü. Evladım diyor 3 gündür seni bekliyorum burada diyor. Yani Peygamber Efendimiz herkesin gözünde güvenilir bir insan. Yani bu
Bir de
İslam öncesi.
şu kısım önemli. Çoğu insanın güvensiz olduğu bir yerde güvenilir insan. Yani hani
Hatta güvenilirliğin aptallık manasına geldi haşa. Şu manada yani orada ticarette aldatmak, başkasının
Evet.
malına el koymak, büyük meblağda malı alıp yarım parasını vereceğim deyip de malın üzerine yatmak
Evet.
ticari bir zeka olarak görülüyor.
Evet. Ya bir de herkes çalıyor, ben de çalıyorum. Mesela
Yani
hırsızlığı bir meşrulaştırma yolu oluyor. Zor olan hakikaten o cahiliye ortamında herkesin bencil çıkarların peşinde koştuğu bir yerde ve bu konuda hiçbir güven vermediği bir yerde emin insan olabilmek hakikaten olağanüstü.
Allah Resulü diyor ki ben bir örgütün, derneğin ne diyelim, Hilfül Fudul, sedaka diyelim hadi. Kurmuştum cahiliye döneminde. Şimdi çağrılsam yine giderim o öyle bir derneğe, vakfa. Hilfül Fudul,
O nedir
Mekke'ye
hocam?
gelip de oradaki zengin büyük patronlar dışarıdan gelen zayıf tüccarların malını alıyorlar. Parasını hiç vermiyorlar ya az veriyorlar. Adamın malına çöküyorlar tabiri caizse.
Hmm.
Şimdi bir gün öyle bir tüccar da çıkmış Ebu Gubeys Dağı'na. Ya demiş bittim yetişin ey Mekkeliler. Bütün malım mülküm kaybettim. Bunun üzerine bir örgüt dernek kuruluyor. Bu fakirin hakkını zenginden alıyorlar. Fakir tüccarın, zayıf tüccarın hakkını o patronlardan alan bir dernek. Ya Allah Resulü İbrahim Aleyhisselam, diğer peygamberler, merhamet, affedicilik, yumuşak kalpli olmak. Ya Allah-u Teala niye bize bunları anlatıyor ki? Yani bizim dinden beklentimiz oruçtur, namazdır, haçtır falan. Hayır. Onlar var şüphesiz. O Allah'ın emri ama Allah-u Teala peygamberlerini ve bizleri insani ilişkilerimize göre değerlendiriyor. Hatta İmam Rabbani'nin çok güzel bir sözü var hocam. Çok hoşuma gidiyor psikolojik açıdan değerlendirirsek.
Evet.
Allah diyor ganidir, sahidir, cömerttir, affeder kullarını. Namaz borcum var da affettim kulum. Ama kullar diyor çok hasistir, pintidir. Ahiret herkesin sevaba ihtiyacı var. Kimse kimseyi affetmeyecek. O yüzden insani ilişkilerine dikkat edin. Kul hakkı, yemeği. Tabii kul hakkı deyince hocam ya ben sizin çayınızı içtim. Sadece o değil. Gerekse sizi kızdırdım, sizi üzdüm, manipülasyon yaptım.
Evet.
Bu da hocam kul hakkı. Bunu maalesef bugün pek sana bilemiyor hocam. Fark edemiyor sanki.
Evet, bu genellikle es geçiliyor. Bizde böyle daha çok bireysel dindarlık ya da bireysel ahlaki tutum. Halbuki insan ilişkilerine yansımadığı zaman mesela İslam'ın yayılış tarihi var. Arnold'un İntişar İslam tarihi olarak çıkmıştı Türkçe'de. Mesela en çok tasavvuf aracılığıyla yayılmış hocam. Ve tasavvuf, sufiler gittikleri yerlerde şefkatli ve merhametli dokunuşlarıyla, yardımseverlikleriyle ve iyilikseverlikleriyle gönülleri fethetmiş yani. İslam'ın Afrika'da yayılışı, İslam'ın ta Endonezya'ya kadar ulaşması hocam hep bu kanalla olmuş yani. Dolayısıyla insanların derdine çare üretmek lazım. Bu anlamda İslam'la ilgili konular hocam sadece polemik konusu yapan insanlar var ve bunu bir tahakküm aracı olarak kullanan insanlar da var. Belirli söylemler, dini söylemler. Halbuki İslam'ın amacı bu anlamda insanların hem kişisel hem de toplumsal yaralarına, dertlerine derman olmaktır. Yani sadece kelami tartışmalarla, sadece fıkhi tartışmalarla İslam'ı insanlara yaymak yolu bu değil. İnsanların yaralarına ve toplumsal problemlere çözüm üretmek önemli bir şey.
Zaten hocam bizim bu programımızın bir amacı da tasavvuf ve işte insan psikolojisinde İslamiyet ya, yani insan fıtratına en uygun din.
Evet, tam burada hocam bir soru. Tam burada bir soru soracağım. İnsanın fıtratında tereddüt de yok mu hocam?
Olmaz mı?
Var.
Tabii.
Peki şimdi İbrahim peygamber hocam, peygamber iken yani Kur'an'da geçiyor ayette ve ölüleri nasıl dirilttiğini Allah'a soruyor.
Çok güzel hocam, güzel bir soru sordunuz.
Ve Allah'tan da bir hitap geliyor. İnanmıyor musun?
Felem tutmayın. Galübele. Velakin yatmayın ne galbi diyor.
Ne demek hocam?
Hocam şimdi güzel bir soru sordunuz. Kur'an-ı Kerim özgür düşünceye, hür düşünceye asla karşı gelmez.
Hani bunu şunun için soruyorum özellikle hocam. İnsanların içinden inançlarıyla ilgili de kuşkular geçebiliyor. İllaki. Şimdi bu kuşkularını mesela anlatmaktan bile kaygı duyabiliyorlar. Yaftalanırım, doğru, etiketlenirim, doğru, diye. Ya da anlattıkları zaman işte sen dinden çıktın, imandan çıktın, bu nasıl bir düşünce diye bir yaklaşım biçimi olabiliyor. Ya halbuki insanın zaten aklının kuşkuya düşmesi kadar doğal bir şey yok yani.
Kesinlikle.
Orada o ayeti biraz daha açar mısınız?
Şimdi hocam
için?
Tabii Allah-u Teala bize her şeyin örneğini vermiş. Bir insan inancında şüpheye düşebilir. Orada İbrahim Aleyhisselam bir de entelektüel olarak diyor ki ya Rabbi inanıyorum ama diyor ya görmek istiyorum, bir itminan etsin. Tam böyle bir gönlüm huzurla, bütün gönül rahatlığıyla kabul etsin.
Oradaki kavram tam olarak ne?
Liyetmeyinle kalbi. Kalbim huzur içinde, itminan ererek, tam ikna olarak inansın diyor. Yani evet inanıyorum. Sen
yani susuzluğa doymak gibi kalbim de doysun yani, bu konuda yani, ki kanıta doysun.
Bakın hocam bütün diğer dinlerde körü körüne inanmak asıldır. Hatta Hristiyanlar diyorlar ki I believe because I don't understand. İnanıyorum çünkü anlamıyorum.
Bir de şey vardı, kimindi hocam? Saçma olduğu için inanıyorum diyordu.
Buna yakın çok şeyler söyleniyor batıda ve doğuda. Adam anlamadığı halde körü körüne inanıyor. Tanrı üçtür diyorlar. Üç birdir, bir üçtür. Böyle kendiler de anlayamıyorsa aslında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ise düşünün, tefekkür edin, akıl edin. Niye akıl etmiyorsunuz, niye düşünmüyorsunuz, niye kainata bakmıyorsunuz diye pek çok uyarılar var. Allah-u Teala iyi niyetli bir şüpheden, iyi niyetli bir düşünceden asla bizi yasaklamamış. Bunu tartışmamız, başkalarına sormamız gayet normal.
Dolayısıyla bununla ilgili ne olacak?
Tabii.
Bir kalbini, kuşkusunu giderecek bir kanıta.
Tabii. Şimdi Musa Aleyhisselam'la alakalı çok güzel bir örnek var Kur'an-ı Kerim'de bu şüpheyle alakalı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan gelince bakmış ki kavmi o altın buzağıya tapıyor. Yahu diyor ben size göstermedik mucize bırakmadım. Yani denizi ikiye yardım.
Evet.
Ondan sonra gökyüzünden size bıldırcın eti, helva indirdim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sayıyor hocam mucizelerini. Hep benden şüpheye düştünüz. Yahu diyor bir altın buzağı bir parça ses çıkarıyor. Konuşmuyor. Sadece bir gürültü uğultu çıkarıyor. Rüzgar girince hocam ona bir düzenek yapmış. Samiri denen zat. Hain.
Şey yahu gibi diyor, o boynuzda yani, şey derler. Yani, ses çıkarırdı eski askerler.
Ayette geçiyor hocam. O şeyin Cebrail Aleyhisselam atının izinden de bir parça almış. İçine katmış.
Evet.
Cebrail Aleyhisselam atı bastı. Her yerde çimen bitiyor. Hayat veriyor. O da etki yapmış tabii. Biraz işin içine böyle şey. Ama diyor ya insan bir şüphe etmez mi diyor arkadaş. Aynı şey bugün Hindulara sormak lazım. Ya ineğin önünde secdeye kapanıyorsunuz. İnek yoldan geçiyor. Tren yolun inek geliyor duruyorsunuz arkadaş. Ya inek dediğin hayvan akıllı bir hayvan değil. Yani sen daha akıllı bir varlıksın Allah aşkına. Şimdi o yüzden bizim dinimizde psikolojik, sosyolojik her açıdan gönül huzuruyla inanmak.
Burada bir şey sormak istiyorum o zaman hocam. Aklı olmayanın dini yoktur ilkesi buradan mı geliyor?
Evet. Yani bir adamın akli melekesi yoksa dini sorumluluğu yoktur bana aslında.
O zaman şu. Dinle beraber aklın da olması lazım insanlar.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Yani dolayısıyla
tabii.
Akıl yürütmek, dine karşı yürümek
asla
gibi bir şey çıkarılamaz yani buradan.
Ya diğer dinlerde düşünmemek bir fazilettir.
Bir de hocam burada ben bir şey sormak istiyorum. İbrahim Peygamber'in bu olayında acaba bir taklidi iman ile bir de hani İslam geleneğinde tahkiki bir de şey istidlali
evet
iman ayrımı vardı. Taklidi iman neydi? Anne babadan gördüğün için inanıyorsun. İstidlali imanda akıl yürütmeye dayalı olarak imana kanıt üretiyorsun. Tahkiki imanda ise kanıtlar kalbinde.
Hocam o biraz sufilerin metodu. Şimdi bir insan kainata bakarak yıldızlara, aya ne bileyim işte ki İbrahim Aleyhisselam'da öyle biliyorsunuz bir Kur'an'da hikayesi var.
Evet.
Yıldızlar doğunca ben oraya Tanrım diyor.
Gelmek istiyordum.
Sonra batınca batanları sevmem diyor. Güneşe, aya filan. Sonra en son bunlar battığı için bunlar Tanrı olamaz diyor.
Yani burada İbrahim Peygamber açıkça akıl yürütme yoluyla.
Tabii tabii istidlali bize gösteriyor.
Evet.
Ben de hocam şuna inanmışımdır. Bizim bu psikoloji esasında güzel anlatabilirsek müthiş bir tebliğ metodu. Şundan dolayı İnsanın öfkesini, sevgisini en gerçekçi şekilde yöneten İslamiyet'tir. Ben diyor Hristiyanlık, düşmanını sev. Ya insan düşmanını sevemez ya. İnsan düşmanına adil olabilir. Çok kızarsın bir arkadaşına.
Evet.
Düşman da olursun, hakkını yemezsin. Hani der, bize bir söz vereceğim. Yiğidi öldür, hakkını yeme.
Evet.
Şimdi bak bizim dinimizde böyle bir adalet anlayışı var. Onlar da ise düşmanını sev diyorlar. Sevemeyince bu sefer acayip zulmün envai çeşidini yapıyorlar. Yani Engizisyon mahkemeleri kurmuşlar, Afrika'yı sömürgeleştirmişler, Avustralya'da soykırım yapmışlar, Amerika'daki Kızılderilileri yok etmişler. Hani düşmanını seviyordun?
Evet.
Olacak iş değil. Bizim İslam psikolojisi, tasavvuf psikolojisi çok dengeli. Öfkelen kardeşim diyor İmam Gazali. Hatta öfkelenmesi gereken yerde öfkelenmeyen eşektir diyor İmam Şafii'nin sözünü yazıyor İmam Gazali.
Ama burada öfke senin kontrolünde.
Yaşa.
Ama öfke seni kontrol ettiği zaman yanlış oluyor. Buradaki ayrım herhalde şu hocam. Eğer öfke sana istemediğin bir şey yaptırıyorsa öfke seni yönetiyor.
Eyvallah.
Yok sen öfkeni yönetiyorsan ve bunu bir tepki aracı olarak haklı bir tepki aracı olarak yansıtıyorsan bu pozitif bir şey. O zaman hocam bir insanın İslam'ı anlamak için aklına kuşkular gelmesi ama bu kuşkuları gidermek için kanıt araması, kalbine tereddütler gelmesi ama bu gelen tereddütleri gidermek için bir kalp çalışması yapmak son derece şey.
Fıtrata uygun
bir davranış
tabii
biçimidir
ki.
Yani.
Tabii işte Peygamber İbrahim Aleyhisselam bunun en güzel örneği. Diğer peygamberler de var. Yani bizim dinimiz körü körüne inanmak, körü körüne itaat etmek. Bizim dinimizde bunlar yok. Diğer dinlerde var. Hinduizm'de, Budizm'de, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te bunlar fazlasıyla var.
Evet.
Bizim dinimiz bizden bunu istemiyor.
Ama şey düzeyine baktığınız zaman mesela halk düzeyine baktığınız zaman sosyal denklemlere baktığımız zaman hocam ama böyle İslam'ı anlamada aklı dışlayan, akla gelen bu tereddütleri hiç konuşmayan, bunlara için bir ikna çabasına girmeyen yaklaşımlarda görüyoruz.
Bunlar maalesef cahillerin uydurduğu şeyler. Bizim dinimiz tamamen hem duygularımızı, hem ruhumuzu, hem aklımızı kullanarak hakikate erme dinidir. Öyle kör körüne İmam Gazali diyor ki bir insan diyor Müslüman beldesine doğabilir. Annem babam Müslümandır. Sen de Müslümansın otomatik olarak. Bu diyor çok makbul bir şey değildir. Akıl bali olan herkesin diyor düşünerek. İlla böyle bir kelamcı gibi çok detaylı değil ama diyor ya bu kainatın bir yaratıcısı olması lazım. Bu kadar bu düzen, nizam, acaba kendi başına olur mu? Olmaz. Evet. Peygamber olması lazım. Allah'ın melekleri var diyor. Ya, bu melekleri de ben görüyorum, hissediyorum. Bunlara inanması gerekiyor. Aslında hocam fıtrat dediğimiz şey de doğruyu ve yanlışımızı hepimiz biliyoruz. Bir çocuk bile suçladığı zaman saklanır. Bir cam bardağı kırsa 5 yaşındaki çocuk ben kırmadım der. Yani suç olduğunu biliyor esasında. Allah'ın içimize koyduğu bir duygular var. Bir de bu dışarıdan gelen hidayetle beraber birleştiğinde harika bir şey çıkıyor ortaya. Bizim de mesela tasavvuf psikolojisinden kastımız o sufilerin, İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberlerin, İbrahim Hakkı Erzurum'dan bahsettik geçen hafta.
Evet.
Hüdayi'den bahsettik. Hepsinin çok güzel ahlakları var. Affediciler, fedakarlar, intikam almamak bunların bir hasleti. Bugün de bunları biz hocam niye uygulamayalım? Yani düşünerek, taşınarak psikolojimize bunları niye uygulamayalım diye bu programı yapıyoruz zaten.
Evet, o zaman şey, akıl yürütmek önemli ve aklı sağlıklı bir şekilde işletmek önemli. Yoksa insan diyelim ki şeytansı bir akıl yürütmede olabiliyor yani.
Hocam lan tabii melek gibi bir akıl yürütmek veya insan gibi.
Şeytansı akıl yürütme neydi? Yanlış bir kıyas yapıyordu.
Evet.
Şimdi onu yanlış kıyas neydi? Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Halbuki Allah secdeyi ne zaman emretmişti? Ona kendi ruhumdan üflediğim zaman, yani insandaki ruhu göz ardı ediyordu iblis. Dolayısıyla sen ateşte Allah'ın nefesinden olan o ilahi ruhu, ilahi nefesi nasıl şey dersin, görmezden gelirsin yani.
Hocam geçenlerde işte bu Suriye'yi konuşuyorduk geçen hafta.
Evet.
Orada hocam Daiş diye bir şey uydurdu Amerikalılar. Böyle acımasız, kelle kesen, insana işkence yapan, böyle dağdan aşağı adam yuvarlayan, böyle bir vahşet şeyi sunmak. Esasında çoğu Müslüman değil tahmin ediyorum. Şimdi hocam bak tam yeri geldi. İbrahim Aleyhisselam bir davetini görelim şimdi. Babasına nasıl hitap ediyor? Bir yanda böyle sert.
Bir dakika, babası şey
Azer,
değil mi?
Bir de ayette amcası, ama babası ayette babam olarak geçiyor. Bak şimdi okuyayım.
Evet.
Babası putperest, put yapıyor. İbrahim Aleyhisselam babası put yaparak, insanların aklını örterek para kazanan bir adam. Diyor ki babasına, hem bak akıl ve mantığı da kullanıyor demiştiniz ya.
Evet.
Ey babacığım, neden işitmez, görmez ve sana hiçbir yararı dokunmayan şeylere tapıyorsunuz? Bu ara bu kitapta Hazreti İbrahim'in izinde Mustafa Efe hocamızın bir çalışması. Tavsiye ederim, güzel bir kitap.
Evet.
Şimdi diyor ki, ey babacığım, bana ulaşan, sana ise ulaşmamış olan bir bilgi var. Beni izle, seni doğru yola götüreyim. Ey babacığım, şeytana ibadet etme. Şeytan Rahman olan Allah'a isyan etmiştir. Ey babacığım, Allah'ın azabının sana dokunmasından ve şeytanın dostu olmandan korkuyorum. Bak şimdi burada şefkatli bir evlat, babacığım, babacığım, babacığım diyor. Karşısında put satan zalim bir adam. Bir de kafir falan demiyor yani.
Evet.
Bir de zalim demiyor. Bir de diyor ki bak bunları görmüyor. Sen de insansın ya. Elinde bir put yapmışsın. Ağaçtan bir heykel. Yahu bu duymaz, görmez. Hatta biliyorsunuz onun bir yine meşhur hikayesi var. İbrahim Aleyhisselam çok konulu hocam örnek.
Evet.
Şehir halkı putperest. Bir gün şehir, bütün şehir insanları şehrin dışına çıkmış. Bir dini festival için. O da gidip mabette ne kadar tapınaktaki heykeller varsa hepsini kırıyor baltayla. Baltayla en son en büyük putun eline veriyor. Ona kırmıyor.
Hmm.
Halk geliyor şimdi. Ne oldu bu putlara? Ya bu şehirde İbrahim denen bir çocuk vardı. Böyle putlarımızın aleyhine konuşurdu. O yapmıştır. Yakalayıp getiriyorlar. Yahu diyor bak işte açık. Büyük put yapmış bunu diyor. Kıskanmış diğerlerini.
Hmm.
Parçalamış. Elinde balta var. Yok diyorlar. Yo, bizi kandıramazsın. Bunu sen yaptın. Bu put diyorlar.
Nasıl
görmez,
yapsa?
Hayır, görmez, duymaz, hareket etmez. Yahu diyor kendini söylüyorsun be diyor.
Evet.
Ya adam be insan akıllı olun biraz diyor. Bu putun hareket etmediğini, konuşmadığını, düşünmediğini söylüyorsunuz.
Evet.
Ve buna ibadet ediyorsunuz. Ya bu ne biçim ahmaklıktır diye. Şimdi burada hocam başka bir konu daha var. Ona girebilecek vaktimiz var bilmiyorum. Bir, sevgi ve merhamet. En kötü insana dahi aklını, fikrini kullanmaya davet var hocam burada.
Evet.
Bir de hocam tabii babasının cevabını biliyor musunuz?
Ne diyor?
İbrahim seni vallahi öldürürüm diyor. Sakın diyor böyle saçma sapan konuşma bana. Seni diyor taşlarım öldürürüm seni diyor. Bak birinin babacığım babacığım babacığım. Ey babacığım korkuyorum cehenneme gideceksin yapma şeytana ibadet etme deyişi var. Bunun karşısında oğlum bir düşüneyim haklı olabilirsin ya. Bir tereddüt bir şüphe yok. Yani
evet.
İbrahim Aleyhisselam şüphe ediyor. İbrahim Aleyhisselam cömert, doğru, sadık, güzel ahlaklı bir çocuğu var, evladı var. Ondan şüphe ediyor da taştan, betondan, ahşap puttan şüphe etmiyor. Nasıl bir mantık bu?
Evet hocam, tam burada Roger Garodi'nin bir sözü geldi aklıma. bir Fransız İslam düşünürü İslam ve İnsanlığın Geleceği kitabında diyor ki, şimdiki zamanlarda diyor bilim, teknoloji, para, cinsellik gibi sahte tanrılar türetildi. Sonunda bu yeni bir çok tanrıcılık getirdi diyor. Yani putların karakteri değişti. Eskiden somut objelerken şimdi onun yerini teknoloji, para, cinsellik vesaire gibi sahte tanrılar da alabiliyor.
Hocam Kur'an-ı Kerim'deki ayeti hepimiz biliriz. Eferaite men ittekaze ilahehu heveh ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Sen nefsini kendine put edinen, ilah edinen o adamı, o insanı gördün mü? Allah-u Teala bir zaman gelecek insanların tamamen nefsine tapacağını, yani yeme, içme, cinsellik ve maddi zevklerin peşinde koşacağını ve bunları hayatının yegane ölçüsü yapacağını bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ragor Garodin'in de esasında
evet.
Bu ayetin tefsirini yapmış oluyor bir bakıma. Esasında hocam bu belki yine sizinle bir bağımlılık programı yapalım bugün.
Evet hocam, tam orada hocam bir şey, Polan Yediği hocam bir şey var, sosyolog var. Ölüm kaygısının ekonomik yansıması.
Bu neymiş hocam?
Nereden nereye geliyoruz şimdi? Ölüm kaygısının ekonomik yansıması üzerine bir çalışması var. Bir iktisatçı, çok ünlü bir iktisatçı hocam Polanyi şey diyor. İnsanlar niçin, kapitalizm niçin hiç durmadan mal biriktiriyor? Sermaye birikimidir kapitalizmde esas olan hocam, şey değildir. Kar maksimizasyonu değildir yani. Diyor ki bunun arkasında diyor ölüm kaygısını yatıştırmak vardır diyor. Ve kapitalizm üstü örtük olarak diyor aslında ölüm kaygısından kurtulmak konusunda hastalıklı bir ekonomik düzendir diyor yani. Çok ilginç. Şimdi bu Polanyi'nin tezini hocam Hümeze suresiyle ben ilişkilendirmek istiyorum. Şimdi Hümeze suresinde nasıl geçiyordu ayette hocam? O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuş. O malının kendisini ebedi kılacağını zanneder.
Yahsebu enne malehu ahlede.
Ahlede neydi
yani,
hocam?
Ebedi kılacak.
Aynen. Devamı?
Yahsebu enne malehu ahlede. Kella layubbedene filhutame. Yani o mal onu ebedi kılmadığı
ebedi
gibi.
Kılacak.
Kılmadığı gibi eğer kötü kullanırsa da cehenneme atılacak diyor.
Yani o mal toplayıp duruyor ama o mal onu neye götürecek? Ölümsüzlüğe götürecek diye
zannediyor
insan. Bakın Polanyi bambaşka bir modern zamanların bir ekonomisti. Diyor ki kapitalizmin temel dürtüsü aslında ölüme meydan okumak. Daha çok mal biriktirerek ölüm kaygısını yenmeye, onun üstesinden gelmeye çalışıyor. Ve bu denklemden baktığımız zaman hocam Hazreti İbrahim'in bir yandan ne yapıyor? Aklını kullanıyor, yaşama aktif olarak katılıyor, insan ilişkilerini olağanüstü derecede güzel tutuyor ve o yolla insanlara bir şeyde bulunuyor. Çağrı'da bir de şey dikkatimi çekti hocam. Hazreti İbrahim astronomi yolundan giderek Allah'a inanıyor.
Hocam o konuya bu hafta girmeyelim. Astronomi konusunu inşallah siz de çok seviyorsunuz bu konuları.
Evet.
Nörobilim ve astronomi. ama hocam nörobilim konusunda pek bir şey bulamadım ben İbrahim Aleyhisselam'da. Ne yapacağız?
Hocam ben bulurum.
Zorlarsak haftaya bulursunuz değil mi hocam?
Evet.
Hocam çok teşekkür ederim. Daha esasında İbrahim Aleyhisselam'ın bir de bir misafirperverliği vardı ama onu haftaya konuşalım inşallah.
Evet.
O çok hakikaten dehşet bir şey hocam.
Mesela İsmail'in kurban edilişi mevzu var. O da işlenecek konulardandır.
Hocam hepsi güzel. İnşallah hocam devam edelim bu konuda.
Evet.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.